Meraklısına Bilim'den herkese iyi akşamlar. Eğlenceli bir başlığımız var bugün. Havadan, sudan, matematik. Matematik nereden çıkıyor? Matematikçi ne yapar? Nasıl matematikçi olunur? Bunları konuşacağız. Stüdyoda da iki tane matematikçi konuğum var. Boğaziçi Üniversitesi'nden Ayhan Günaydın ve Mimar Sinan Üniversitesi'nden Özer Öztürk. Hoş geldiniz.
Merhaba.
Merhaba.
İlk sorumu size yönelteyim Ayhan Bey. Bu havadan sudan matematik aslında ne demek? Havadan sudan matematik çıkıyor mu?
Şöyle, siz bizden başlık istediğinizde özellikle en çok bunun üzerinde uğraştık. Yani programa hazırlanırken en çok başlık üzerinde uğraştık. Böyle gece uyanıp WhatsApp mesajı atıyordum Özer'e ben. Şu olur mu, bu olur mu? En sonunda hani şaka olarak havadan sudan matematik desek dedik. Çünkü matematik biraz böyle insanları korkutan bir şey ya. O yüzden hani korkutucu bir şey yapmayacağımızı, teknik detaylara boğulmayacağımızı, sadece böyle eğleneceğimiz bir sohbet ve birazcık da matematiğin ne olduğunu anlatmaya çalışacağımız bir sohbet oldu, belli olsun diye havadan sudan konuşalım dedik. Ondan sonra düşününce aslında havadan sudan bayağı matematik çıkıyor. O geldi aklımıza. Yani mesela yani sudan, yani o kadar karmaşık bir şey ki çok insana basit bir şey gibi geliyor. Mesela bir damla atıyorsunuz, oradan dalgalar oluyor falan. Bu dalgalar nasıl ilerler? Nerede sönümlenir? Bunlar çok acayip matematik var burada. Çok acayip işlemler falan filan. Bunlardan bahsedelim dedik. Sonradan dedik ki ya teknik detaya girmeyecektik hani. O yüzden...
Kaçamıyorsunuz galiba teknik detaylı.
Evet, evet.
Ama yani... bizim için bir mücadele bu. Deneyeceğiz. Sembollerde kaybolmadan bir şekilde konuşmaya çalışacağız.
Biz anlamayanlar için biraz bir en azından ufak bilgiler olsun
evet.
diye böyle.
Yani... Ben su örneği verdim, dalga. Yani özellikle belki havadan yani, örnek verir.
Yani dalgadan çok ciddi bir matematik çıkıyor. İşte Navier-Stokes denklemi denilen bir denklem var ve yani çözülemeyen bir denklem. Ama daha böyle temel şeylere de inebiliriz. Suyla devam edeyim. Hani tarihsel olarak da bilim tarihinde Arşimed'in erokası var. Yani hamamda işte kralın tacı gerçekten altın mı değil mi onu anlamaya çalışırken işte tacı suya bırakıyor. Ne kadar su taştığının aslında batırdığı cismin ağırlığıyla ilgili olduğunu görüyor. Şimdi bunu sezgisel olarak görebiliriz. Yani evet bir ilişki var. Ama gerçekten hesap yapmak istediğimizde aradaki ilişkiyi matematiksel ifade etmemiz ve hesaplanabilir bir formül üretmemiz lazım. Sonra belki bir görsel vardı yayından önce onu da gösterelim istemiştik. Ben onu ilk Sarkac'ın Twitter adresinde görmüştüm. Dünya üzerindeki İçilebilir suyun miktarını.
Ne kadar az görünüyor.
Şimdi hepimiz düşünebiliriz işte. Göller var, dereler var, belki yeraltı kaynakları var. Ve biz bunu yeterince hani özenli kullanıyor muyuz? Acaba dikkat etmemiz gereken bir durum var mı diye. Çok uzun yazılar yazabiliriz. Ama şu iki kürenin, yani dünyanın ve işte içilebilir suyun hacmini iki küre olarak hesaplayıp yan yana koyduğumuzda bize çok çarpıcı bir şekilde görüyor. Yani aslında matematik bilimde bazı şeyleri anlatmak için çok güzel bir dil. Sonra havadan örnekler verelim dedik biraz da. Yani hava deyince tabii çok şey var. Bir tanesi rüzgar. Rüzgar nasıl hareket ediyor? Yani havada küçük moleküller var. İşte bunlar nasıl ilerliyorlar? Bunu incelemeye başladığımızda belki hava durumundan gördüğünüz işte bu diyagramlar var. Bunlar birer vektör alanı. İşte bunların özelliklerini inceleyebiliriz. Daha basit bir tane molekülün, atomun havadaki hareketini inceleyebiliriz. Bu Brownian hareketi denilen bir hareket. İşte dinamik sistemler diye matematiğin bir alanını oluşturuyor. Yine rüzgardan bir şey daha söyleyeyim son olarak. Dünya üzerinde esen rüzgarı her noktada düşünelim. Yani işte sokağa çıktık. Buradaki rüzgar hangi yönde esiyor, ne kadar kuvvetli esiyor, yine hava durumunda olduğu gibi bunları böyle çizgilerle uzunluğu kadar, yani rüzgar istediği kadar uzatarak işaretleyelim. Şöyle bir sonuca varabiliyor matematik. Diyor ki, dünya üzerindeki bütün rüzgarı bu şekilde düşünürsek öyle bir nokta olmak zorunda ki orada hiç rüzgar esmiyor. Yani rüzgarın oradaki şiddeti sıfır olmak zorunda. Yani bir yandan sanki böyle bunların hepsi bilime, mühendisliğe, başka alanlara uygulamalar gibi havadan ve sudan hani şimdi verdiğimiz örnekler. Ama bir yandan da teorik, kavramsal sonuçlara ulaştırıyor matematik bizi. Ne mümkün, ne değil gibi sonuçlara ulaştırıyor. Bunları çeşitlendirebiliriz. Biraz yine bunun üzerine Ayhan'la konuşurken yer çekimi geldi aklımıza. İşte önce havadan bir elma düşüyor, oradan işte Newton'un hareket yasaları ortaya çıkıyor. Ayrı ayrı düşünebiliriz. Bir top atılıyor, işte bir top ateşleniyor. bütün hareketi düşünebiliriz. Ama Newton yaptığı şey, matematiği burada kullanarak 3 tane temel ilke belirliyor Newton yasaları dediğimiz. Ve bu 3 ilke aslında kabul ettiğimiz 3 aksiyon matematikte ve bütün hareketi bununla tarif edebiliyoruz. Matematiksel argümanlarla buradan bütün hareketin teorisini oluşturabiliyoruz, hesap yapabiliyoruz.
Havadan sudan örnekler
ama işte
bitmiyor
galiba. Ama itiraz etti. Yani yer çekimi havayla ilgili değil, toprakla ilgili toprak dedi.
Böylece dördüncü eleman? Ateş değil mi? Ateşte o da ısı, yani ısı denklemi diye bir şey var. Aslında ondan bahsetmek istiyorduk. Yani bir türlü teknik detaylardan sıyırıp nasıl konuşuruz bu konuda bilemedik. O yüzden vazgeçtik. Hani şey diye bir şey vardır. Bir insanın işini ne kadar iyi yaptığını, ne kadar kolay bir şey yapıyormuş gibi göstermesiyle karşılaştırırız. İkimizin de alanı değil ısı denklemi denen şey. O yüzden yeterince kolaylaştıramadık. Yani o yüzden dedik ki hiç bahsetmeyelim. Bu kadar bahsedelim ya da.
Ama her yerden çıktığını en azından.
Evet, yani 4 elemanın hepsinde matematik var. Onu test etmiş olduk.
Sizle devam edelim. Bu konu aslında şu soruyu akla getiriyor. Ben bu soruyu biraz da Evrim Ağacı'na çıkan bir yazıdan da çaldım. Bu doğada madem bu kadar var, matematik bir keşif mi yoksa bir icat mı? Bu önemli bir soru, farkındayım ama sizin cevabınız ne buna en azından?
Bu tabii aslında matematik felsefesinin bir sorusu ve derin bir soru. Bunun için hani matematiğin ne olduğunu bir tanımlamak, matematiksel faaliyetin ne olduğunu konuşmak gerekir. Belki buna gireriz ama kısaca şunu söyleyebilirim. Matematik çok farklı biçimlerde yapılıyor. Çok matematikçi var. Her birinin farklı yaklaşımları var. Benim görüşüm her ikisi de. Yani bazen zaten var olduğunu bildiğimiz bir şeye ulaşmak gibi düşünebiliriz. Bir keşif gibi düşünebiliriz bunu. Yani bir işlem var. Bu işlemin sonucunu hesaplamak. Çok basitleştirerek söylüyorum. Ama bazen de o işlemi daha iyi yapmak için bir metot bulmak. Mesela son zamanlarda büyük sayıları çarpmak için bilgisayarlarda özellikle hızlı yapılması çok büyük avantaj. Yeni bir metot bulundu. Bu bence bir icat.
Bu doğada var olmayan bir şey.
Bu doğada var. Yani o yöntem belki yani çok yine tartışabiliriz. O yöntemde var mı yok mu diye ama bence her ikisi de hem keşif hem icat. Matematik çok geniş bir alan. Çok çeşitli biçimlerde yapılabiliyor. Diyeyim.
Ama bu sorunun kesin tek bir cevabı yok yani.
Yani matematiğin ne olduğu üzerinde genel bir uzlaşı yok. Ve bu soruda yani tartışmaya evet. Çok müsait bir...
Yani bu zaten yüzyıllardır tartışılan bir şey. Matematiğin icat mı, keşif mi olduğu. Ama ona başlamadan önce daha hani şurada kısacık bir program yapacağız. Zaten hiç girmeyelim ona bence. Yani bu arada onu da söyleyeyim. Hani ahkam kesmek de istemiyoruz burada. Biz bildiğimiz şeyleri söylüyoruz. Yani çünkü yani bunu izleyen bir matematik felsefecisi varsa ay ne kadar saçmaladılar diyebilir. Yani saçmalıyor da olabiliriz gerçekten. Matematikçi olmamız, matematik felsefesine hakim olmamız anlamına gelmiyor. Biz kendi fikirlerimizi söylüyoruz. Ama yani özellikle söylediği gibi ilk önce bir matematik nedir? Bunun üzerine uzlaşmak lazım. Yani şimdi matematiğin en başta konuştuğumuz gibi işte havadan, sudan böyle... Bir sürü teknik yerden gelen matematik var ve genel olarak matematik algısı da, yani ben öyle düşünüyorum, bana gelip konuşan insanlar bu tür şeyler üzerinden, yani çeşitli hesaplar, işte yani daha çok fizikten gelen hesapları matematikçiler yapar gibi bir algı var belki. Ondan sonra ne bileyim işte işlem yapar, yani bir algı var. Ama bu algıda olmayan bir şey olduğunu düşünüyorum, ben onu söylemek istiyorum. Yani matematikçinin görevlerinden bir tanesi de bu algıladığımız evreni formalize etmek. Hani hep şey denir ya, matematik evrenin dilidir, bilimin dilidir diye. Birazcık ona yakın bir şey söylemek istiyorum. Yani mesela şey de insanların kafasına çok takılır. Siz ne yapıyorsunuz bütün gün matematikçiler? Yani hani dersinizi verdiniz, tamam. Sonra oturuyorsunuz, sudoku mu çözüyorsunuz derler. Yani sudoku da çözüyoruz, o ayrı. Ama sudoku çözmüyoruz çünkü sudokunun zaten algoritması var. O yüzden bize hiç ilginç gelmiyor.
Ama o da matematiksel bir algoritma.
Tabii, o da matematiksel bir algoritma. Ama söylemek istediğim, bir kere öğrendikten sonra tamam artık ilginç gelmiyor bize. Buraya 6 koymuşsun, buraya 5 koymuşsun. Bizim ilgilendiğimiz şey şu. Bir şeyler, yani ilgilendiğimiz şeylerden bir tanesi şu. Böyle evrene bakıyoruz, algılıyoruz bir şeyleri ve bunları ifade etmeye çalışıyoruz. Bu aslında birçok matematikçinin yaptığı şey bu. Yani bu gördüğümüz şeyleri formalize etmek. Çünkü formalize etmeden bunun hakkında konuşmak da mümkün değil. Aynen hani şu anda icat mı keşif mi diye soruyoruz ama ilk önce matematiği tanımlamamız lazım diyoruz ya. Aynen onun gibi ilk önce formalize edeceğiz ki hakkında konuşulabilelim.
Yani, belki kısa bir açayım burayı biraz. Tabii. Biraz yani, benim. Şimdi aslında hani antik Yunan'da, Mısır'da, işte Mezopotamya'da günlük yaşamlarına dair ihtiyaç duydukları matematik oldukça gelişmiş durumda. Yani birinci dereceden denklem dediğimiz işte 3x artı 1 eşittir 0 gibi bu tür denklemleri nasıl çözeceklerini biliyorlar. X kare gibi terimleri içeren denklemleri nasıl çözeceklerini de biliyorlar. Ama henüz böyle x gibi sembolleri falan yok, değişkenleri yok. Çok somut bir şekilde yapılıyor. Bütün bu hesaplar geometrik çizimlere dayanıyor. Yani iki sayıyı çarpmaları gerekiyorsa onu işte bir dikdörtgenin alanı gibi düşünüyorlar. Ama iş işte üçüncü dereceden denklemleri çözmeye geldiğinde tıkanıyor. Daha sonra işte Arap matematiğinde onun ilk adımları atılmış. Sonra o kaynaklar işte Rönesans'la birlikte İtalyan matematikçiler tarafından bulunuyor. Onlar üçüncü derece denklemleri nasıl çözeceklerini anlıyorlar. Ve orada yöntemi bulduktan sonra yani değişkenleri falan olmadığı için formül yazamamışlar. Şiirler yazıyorlar. Hani o şiiri ezberleyen, o şiirdeki adımları uygulayarak o denklemi çözüyor. Sonra 4. derece denklem için de yapıyorlar bunu. Ama 5. denklem için hiçbir yöntem bulamıyorlar. Çok uzun süre matematikçiler bununla uğraşıyor. Ta ki Fransız devrimine kadar. Fransız devriminde bu arada işte yavaş yavaş semboller falan kullanılmaya başlanmış matematikte. Galois diye bir matematikçi öyle bir şey yapıyor ki onun sonucu olarak şunu anlıyoruz. Yani 1. 2. 3. 4. derece denklemler için yapılan iş 5 ve daha büyük derece için yapılamaz. İmkansız. İmkansız olduğunu ispatlıyoruz. Şimdi bu aradaki soyutlama ihtiyacı 4. derece denklemin çözülememesinden kaynaklanıyor bir anlamda. Yani durduk yere soyutlamıyoruz. Bir ihtiyaç olduğu için soyutluyoruz. Ama hani matematiği ilk baştan böyle soyut bir şekilde düşünmeye başladığımız zaman, bunu niye yaptığımızı görmediğimiz zaman her şey anlamsızlaşıyor. Yani genel olarak hani bence insanların matematikten böyle biraz uzak durmasının nedeni bu. Senin evet, bir şey vardı, taksi maceran vardı. Belki onu evet, anlatabilirsin.
Ya, o hikayeyi anlatmayı çok seviyorum ben. Yani öğrencilerime de sürekli anlatıyorum. Ve yani en güzeli de gerçek olması. yani bir gün bir taksiye bindim. İstanbul'da değil, böyle küçük bir şehrimizde. Küçük bir şehrimizden başka bir küçük şehrimize gidiyoruz. Ve bayağı bir yol var. Taksici de hani sıkıldı. İşte abi sen ne yapıyorsun diye sordu. Matematikçiyim deyince böyle bir hem etkilendi hem de korktu. Böyle matematik mi? Abi bravo. Hani ben hiç beceremedim bu işi dedi. Lisede, işte ortaokulda, lisede hiçbir zaman beceremedim dedi. Şimdi normalde bu soruya ben pek cevap vermiyorum. Özellikle de bir taksici sorduysa cevap vermiyorum da. Ama önümüzde bir sürü yol var. Hani aklıma şöyle bir şey geldi. Bunu anlatmanın bir yolu geldi. Dedim ki yani bu senin aslında senin değil de Türkiye'deki matematik eğitimiyle ilgili bir sorun. Senin matematikten bu kadar korkuyor olman. İşin aslında dünyada da benzer bir sorun var ama Türkiye'de daha uç seviyelerde bu matematik korkusu. Çünkü matematik eğitiminde bir sorun var. Belki birazdan onun detaylarına da gireriz ama onu şöyle anlatmaya çalıştım ona. Matematik nedir? Şimdi dedim ki bir dizi izliyor musun sen hiç? Evet abi işte bilmem ne dizisini izliyorum dedi. Kaç senedir sürüyor? İşte 8 senedir sürüyor. Dedim 8 seneyi bana şöyle önümüzdeki yolda anlatabilir misin? Tabii anlatırım abi dedi. İşte Ahmet var, Ayşe'yi seviyor ama Ayşe Ali'yi seviyor. İşte Ali de bilmem ne falan. Böyle anlatmaya başladı. Dur dedim ya diziyi anlatma bana ama anlatabilirsin değil mi? Yani 5 senelik diziyi anlatabilirsin bana. Evet abi dedi. Dedim bu matematik. Şimdi senin lisede öğrendiğin matematikse şu. Sen bana dedim şunu söyleyebilir misin? 3. senenin 7. bölümünün 5. dakikasında ne oldu? Muhtemelen çok mühim bir şey oldu. Ali Ahmet'e bıçak çekti. Bunu söyleyebilir misin? Nereden söyleyeyim abi dedi. Lisede öğrendiğimiz, ortaokulda lisede öğrendiğimiz matematik tam olarak bu. Yani çok önemli detaylar var o 5 senelik hikayede. Tamam çok önemli detaylar onlar gerçekten. Ama bize bunları öğretiyorlar. Ve iki olay aslında birbirine çok bağlı. Ama hiç bağlı değilmiş gibi öğreniyoruz bir de. Bu hikayeyi hiçbir zaman öğrenmiyoruz. Ve bu çok korkutucu bir şey.
Aslında hikayeyi bize hiç göstermiyorlar.
Evet hikayeyi
yani
hiç göstermiyorlar.
Yani kurgu şöyle ilerliyor. Yani şöyle bir dizi düşünelim. Dizi başlıyor. Önce pat pat pat pat karakterleri gösteriyorlar bize. Sonra bütün bıçaklama sahnelerini gösteriyorlar. Sonra işte herkes sırayla birbirine seni seviyorum diyor hızlı bir şekilde. Yani konu konu ayırmışız. Bütün hikayenin ne anlatmaya çalıştığını hiç söylemeyip bunları parça parça gösterip onları birleştirmelerini istiyoruz, hikayeleri kurmalarını istiyoruz. İçselleşmiyor, bir anlam kazanmıyor aslında.
Bu evet. Türkiye'deki eğitim sistemine mi özel bir şey yoksa genellikle en azından erken yaşlarda böyle mi öğretiliyor?
Yani dünyada da matematik eğitimi hani büyük sorunlar yaşıyor ama bizde çok biraz da sınav sisteminden kaynaklı buna dönmüş durumda. Yani bir konu var, bu konuyla ilgili şöyle soruları çözmeniz gerekiyor. Şu soru böyle çözülür, bu böyle çözülür, böyle çözülür diye aynı konudan 50 tane soru çözüp genel resmi göstermeden yani oradaki kavramlar ne anlama geliyor, niye ihtiyaç duymuşuz, onları niye öyle gösteriyoruz, niye o şekilde yazıyoruz bunları hissettirmeden yöntemleri uygulamayı öğretmeye çalışıyoruz.
Evet benim için matematik sadece bu mesela. Başka bir hikaye yok arkasında.
Yani doğru sırayla belirli bir amaç içererek yani çocuğun ya da işte bir gencin ben şunu yapmaya çalışıyorum. Bir amacım var, bunu nasıl yapabilirim diye düşünmeye başlayabileceği bir süreci içermiyor. Biz bu böyle yapılır, bu şöyle yapılır diye ilerliyoruz. Ve hızlı işlem yapmayı, işte çabuk böyle kısa yollardan anlamasak bile bize verilen bir prosedürü hızlıca uygulamayı önemli matematiksel beceriler sayıyoruz. Sorun buradan kaynaklanıyor. Birçok kişinin ilişkisi matematikle küçük yaşta sembolik dilin ne anlama geldiğini görememeye başlamasıyla bozuluyor.
Yani şunun için soruyorum, yerine aslında çok daha iyi bir alternatif konabilir mi o yaşlardaki eğitim için?
Eğitime giriyoruz gibi oldu.
Çok, tamam, bir çok şey. Kısa en tamam. Azından.
Yani şöyle, çok küçük yaşlar için, yani buna küçük yaş derken anaokulundan başlayıp ilkokul seviyesini kastediyorum. İki temel bildiğimiz şey var. Birincisi soyutlama becerileri yetişkinlerinki gibi değil. 7. sınıf civarında o seviyeye geliyor. Dolayısıyla olabildiğince somut malzemelerle matematiği düşünmelerini sağlayacak süreçleri hazırlamak gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman bir amaç doğrultusunda düşünebiliyorlar. İkincisi, şimdi hayatında matematik yer etsin istiyoruz sonrasında. Yani bir şekilde kullanma alışkanlığı geliştirsin matematiği. Çocukların hayatına matematiği sokmamız gerekiyor. Ama çocukların hayatında işte gene 7. sınıf civarına kadar çok fazla hani matematiğin teknik anlamda yer alabileceği şey yok. İşte çarklardır, işte suyun kaldırma kuvveti, basınç gibi matematiği çok rahat uygulayabilecekleri konular 7. sınıf civarında. Bir yolu oyunların içine matematiği koymak. Yani bir oyun, oyunun bir amacı var. O amaçta somut malzemeler var. Oyunu iyi oynamak için malzemeler aracılığıyla düşünüp matematiksel çıkarımlar yapmasını sağlamak gibi bir yöntem diyelim kısaca.
Aslında yerine başka bir şey konsa belki biz dünyanın geri kalanı için matematikte daha güzel bir şey olabilirdi. Yine o dünyanın geri kalanından biri olarak soracağım. Yani o sembollerden ibaret zanneden ve hikayeyi bilmeyen biri olarak. Matematiğin ne olduğunu az buçuk hayal etmeye çalışıyorum siz anlattıkça ama özellikle bir matematikçi, bir akademisyen günlük hayatında ne yapar? Onun işi nedir? Matematik nasıl ilerliyor sizin için?
Evet, yani biraz önce de söylediğim gibi yani ders verdiğimiz kısmı var. Yani bu herkesin genel olarak bildiği kısmı zaten. Yani benim ailem hala Ayhan ne yapıyor diye soranlara öğretmen diyorlar, geçiyorlar. Yani çok açıklamıyorlar. O var. Ama bir de yani ders vermediğimiz zamanlarda oturup soru çözüyoruz. Yani bunu ben şey diye açıklıyorum gene. Hani sudoku örneğini seviyorum birazcık. Hani bütün gün sudoku çözdüğünü düşün. Ama sudokular çok ilginç. Yani oturuyoruz, o sorularla uğraşıyoruz. Burada şey sorusu geliyor genelde. Hala çözülememiş matematik mi var?
Evet, aslında bu bitmedi mi yani bu iş?
Evet, o kadar çok var ki inanamazsınız. Yani en küçük şeylerden bile, mesela şurada ufak bir oyun oynasak, bu oyunun mesela kazanan stratejisi var mı? Bu soru bile çok zor olabiliyor. Ve çözümü olmayabiliyor. Yani çözümü olmamasının sebebi şey olabilir, kimse bunun üzerinde düşünmemiş olabilir. Ama düşünülüp de çözülememiş de olabilir. Böyle o kadar çok soru var ki, yani zaten hani bir insan matematik bölümüne girdiğinde genelde biliyor oluyor bunu. Yani bilmiyorsa da hemencecik öğreniyor zaten. Yani bu...
Burada bir araya gireyim evet, ben. Gir. Şimdi bu çözülememiş soru meselesi biraz ilginç bir algı yaratabiliyor. Hani kimsenin çözemediği bir soruyu ben mi çözeceğim? Yani insanlık tarihini düşünelim. Çok zeki insanlar var, çok çalışkan insanlar var. Yine hani bu su örneğinde verdik. Yani dalga denklemi, bir dalganın hareketini değişik ortamlarda açıklayan denklem. Şimdi bu denklemin çözümü genel olarak bilinmiyor ve işte ödüllü bir soru. Matematikçiler işte bunun çözümü var mı, işte varsa nasıl bulunur falan diye uğraşmaya devam ediyorlar. Büyük soru. Bunu tek bir kişi uğraşmıyor. Çok fazla matematikçi bununla uğraşıyor. Ama bunu bir yandan da anlamamız gerekiyor. Bir örnek vereceğim. Şimdi Mimar Sinan Matematik'te Rukiye Kara var. Ayhan da tanıyor, matematikçi. İtalya'da bir ekiple birlikte şöyle bir çalışmanın içerisindeler. Kalpten çıkan damarlardan bir tanesi belirli bir hastalık nedeniyle zamanla deforme olmaya başlıyor. Ve hastalığın nasıl gideceğini, ne zaman ameliyat yapılıp yapılması gerekmediğini önceden bilmek istiyor doktorlar. Ellerinde işte bir MR verisi gibi bir veri var. Bu veriyi alıyorlar. Sonra o veriyi işte böyle bir boru düşünelim, damarı boru gibi basitleştirerek söyleyeyim ben. Borunun içerisinde kan akışıyla modelliyorlar. Kalp de böyle parça parça attığı için kabaca hani bir dalga hareketi gibi bir şey var. Ve bu dalga hareketi işte o bozulma olan yere nasıl hasar verecek, ne kadar zaman sonra orası ne duruma gelecek diye bir çalışma var. Şimdi tamam yani burada yaklaşık bir çözüm buluyorlar. Yani genel durumu çözmek mümkün değil ama nümerik metotlarla yaklaşık bir çözüm buluyorlar. Ama böyle bir şey yapmak hani bir hastanın işte bir şekilde hani manevi yönden çok tatmin edecek bir şey. Yani her zaman böyle en büyük şeyleri, kimsenin yapamadığı şeyleri yapmakla uğraşmıyoruz. Bunlar büyük projeler oluyor. Daha öngörülü, daha tecrübeli matematikçiler, onların çözülebilmesi için yapılması gereken alt aşamaları, daha küçük adımları tarif etmiş oluyor. Ve biz onlardan biriyle uğraşmaya başlamış oluyoruz. Soru çözüyoruz derken Ayhan'ın kastettiği evet. De aslında hani günde oturup böyle test sorusu gibi sürekli soru çözmüyoruz ama yapmak istediğimiz, anlamak istediğimiz bir şey var. Onu anlamak için çalışıyoruz. O sorunu çözmeye çalışıyoruz.
Evet. Yani o noktada şunu da söylemekte fayda var. Zaten Özer biraz ondan bahsediyor. Bu böyle ortak yapılan bir iş. Yani böyle çok büyük soruları tek başımıza çözmüyoruz. Aslında herkes küçük bir parçasını çözüyor. Lego gibi. Sonra bir araya koyulduğunda güzel bir resim çıkıyor. Yani bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Gençler bundan biraz korkuyor olabilirler. Yani bu mesela Özer'in anlattığı örnek, kalp, işte damar falan. Bunu ben mi yapacağım ya diye düşünüyor olabilir gençler. Bu yani bu programda en çok onu söylemek istiyorduk. Bu bir erişilebilirlikle ilgili sorun olduğu düşünülüyor. Yani bunu ben mi yapacağım? Gerçekten öyle bir şey yok. Gerçekten bir insan isterse, yani Türkiye'deki üniversiteler hadi çok iyi değiller desek bile... Bu böyle bir yol var. Yani bir insan bir şey yapmak istedikten sonra mutlaka yapılıyor. Yani gençlerin bunu bilmesi lazım. Birkaç hafta önce Boğaziçi Üniversitesi'nde kara deliklerle ilgili bir konuşma vardı. Daha sonra galiba Bilim Akademisi'nde de verildi aynı konuşma. Müthiş bir konuşmaydı. Yani konuşmanın kendisi zaten güzeldi ama benim orada tecrübe ettiğim şuydu. Gençler bu biraz önce söylediğim konuda çok aydınlandılar. Yani bu işi ben de yapabilirim. Yani İlk düşündüğünde insana şöyle geliyor, yani kara deliğin fotoğrafını ben mi çekeceğim? Halbuki öyle değil. Yani bu projede yüzlerce insan çalışıyor. Yani yüzlerce insan çalışıyor deyince şey değil, işte birisi şurasını çekiyor, birisi burasını çekiyor değil tabii ki. Yani yapılacak bir sürü iş var. Bu işler bir araya geldiğinde o gördüğümüz donut şeklindeki resim, simit şeklindeki resim çıkıyor. Yani bu onun bir parçası olmak da gene çok tatmin edici bir şey. Yani bunu da ekleyeyim istedim.
Evet. Belki yani erişilebilirlik meselesine... Yani Türkiye'de iyi matematikçiler var, iyi matematik bölümleri var. Bu bölümlerden mezun olduktan sonra izleyebilecekleri yolu zaten oradaki matematikçilerden öğreniyor olacaklar. Bir de matematik köyü var. Yani matematik köyü yurt içinden, yurt dışından her sene çok farklı matematikçilerin gelip gönüllü bir şekilde öğrencilere işte ders anlattığı bir ortam. Müfredat dışı, gerçek matematik, yani bizim yaptığımız, ilgilendiğimiz matematiğe daha yakın bir kapsamı var. Burada gidip hani nasıl şeyler yapılıyormuş diye görebilirler. Ve bu faaliyette yer almak onları mutlu ediyor mu, onlara uygun mu? Bunu deneyimleyebilirler, daha kolay karar verebilirler. Yani aslında çok büyük bir şans öyle bir yerin olması. Dünyada da herhalde başka örneği yok.
Gerçek matematiği deneyimlemek için özellikle gençler için... bir fırsat
evet, çok
orası.
Büyük fırsat.
Daha pratik bir soru soracağım. Peki bu akademi dünyasını birazcık hayal ettik ama Her matematik bölümü okuyan öğrenci de sizler gibi akademisyen olmuyor.
Tabii.
Bir matematik bölümü mezunu, bir matematikçi başka ne yapar?
Şimdi bir klasik cevapları var. İşte öğretmen olur, bankacı olur, yazılımcı olur, bilgisayar programlamacısı olur gibi. Ama matematik ne kazandırıyor öğrenciye? Bunu belki biraz açmamız lazım. Ve mühendislikten farklı olarak ne kazandırıyor? Buna odaklanmamız lazım. Bence en büyük beceri karmaşık durumları anlama, analiz etme becerisi. Şimdi yine yani üniversite 1. sınıfta alınan bu kalkülüs, genel matematik gibi yani türev integral derslerinin ayrıntılı bir şekilde işlendiği dersleri düşünelim. Genellikle mühendislik öğrencilerine mesela limit tanımı, limitin formal tanımı çok anlatılmaz. Bu epsilon deltalı tanım hani karşılaşanlar için söylüyorum. Biraz hani anlaması zaman alıyor diyelim. Onu yapmak yerine daha pratik, daha hesaba yönelik kalkülüs dersleri yapılır. Ama matematikçilerin özellikle bunu anlamasını istiyoruz. Bir, matematiğin başka alanlarındaki temel bir tanım. İkincisi de şimdi bu tanımı anlayabilmek demek, o karmaşıklıktaki bir analizi de yapabilmek demek. Dolayısıyla hani insanlığın büyük problemleri ya da piyasanın, endüstrinin büyük problemlerinde matematikçiler yaratıcı çözümler üretebilirler, orayı analiz edebildikleri için. Bugün yine çok popülerleşen, hani bütün dünyada önem kazanan mesela veri analizi diye bir alan var, makine öğrenmesi diye bir alan var. Bu alanda bilgisayar mühendisleri, işte istatistikçiler çalışıyor, matematikçiler de çalışıyor. Ve matematikçiler yeni yöntemler üretmek konusunda oldukça verimliler. Hatta yani şimdi Ayhan aslında çok matematiğin en soyut, en teorik alanlarından birini çalışıyor. Matematiğin işte ne niye doğru, işte hangi bilginin hangi sistemde doğruluğundan nasıl emin olabiliriz de daha matematiksel bir şekilde yapan bir alanda çalışıyor. Bu kadar soyut bir alanda çalışmasına rağmen Ayhan'ın çalışmalarından biri yine işte VC Dimension'da anlatabilir. Bu alanlarla ilgili sonuçlar veriyor.
Nasıl bir şey bu?
Yani ben o kısmıyla ilgilenmiyorum. Ben kendim de çok şaşırdım bu ortaya çıktığında. Yani Özer'in dediği gibi yani matematiksel mantık benim alanım. Zaten kulağa da geldiği gibi birazcık felsefeye daha yakın bir şey gibi düşünülüyor. Gerçekten de soyut ve ben uygulamalarıyla falan uzunca yıllar hiç ilgilenmedim. Hatta insan gençken şey diye düşünüyor. Ay ne kadar uygulaması yoksa o kadar iyi. Çünkü biz bunu şey için yapıyoruz işte. Büyük bir şeyimiz var, amacımız var matematik yapmak gibi. Onun için yapıyoruz. Yani uygulama bizim için çok aşağılarda bir yerde gibi düşünüyoruz. Ama insan birazcık büyüyünce şeyi fark ediyor. Aslında o uygulamalara da bir bakayım. Ve bakarken fark ettim ki bu makine öğrenmesi denen şey de çok temel bir kavram. Meğerse benim yaptığım işlerdeki çok temel bir kavramla aynı şeymiş. Ve de benim yaptığım şeyler çok uygulamaya açık. Yani bu makine öğrenmesi, veri analizi denen şey de çok uygulamaya açık şeyler veriyormuş. Muş diyorum. Yani bunları da daha yeni yeni öğreniyorum, öğreneceğim. Yani bu yaşımda hala yeni şeyler öğreniyorum.
Yani birçok alanda çalışmaya da gayet uygun bir bölüm olduğunu düşünüyorsunuz demek.
Tabii tabii. Aslında. Yani özellikle, ne iş olsa yaparız diye düşünüyorum ben yani.
Ya özellikle bir yenilik gerektiren, hani matematikçilerin öğrenme yetenekleri de kendi kendine öğrenme, bilginin niteliğini, kesinliğini sorgulama becerileri de gelişmiştir diğer alanlara göre. Dolayısıyla hani bir işi daha iyi yapmak istiyorsak, matematikçilere bir danışmakta bence fayda var.
Kendimizi çok övdük ama. Evet.
Ama gerçekten de ben görüyorum. Yani bunun mezunlarımızda, yani sadece bizim üniversite için söylemiyorum, değişik alanlarda çok yaratıcı, çok başarılı olanları görüyorum.
Peki bir matematikçi olmak için ne yapması gerekir üniversiteye adım atmış bir öğrencinin? Nasıl bir yol izlemesi gerekir?
Şimdi öncelikle kendi kendine öğrenmeyi, uzun uzun düşünmeyi başarması lazım. Yani matematik biraz insanın kendisiyle yaptığı bir faaliyet. Tabii ki sosyal bir faaliyet. Konuşursunuz, tartışırsınız, fikir alırsınız. Ama belli bir soyutlukta yazılmış kitapları okuyabilme becerisini öğrenmek gerekiyor. Yani bunu geliştirmek gerekiyor. Yani sabır demeyelim buna. Çünkü bunu birdenbire yapmıyorsunuz. Aşama aşama yapıyorsunuz. Ama hani yeni nesilde hani tabii ki işte YouTube'dan bir video seyretmek daha kolay. Ama bu yeterli olmayacak. Yani belirli bir şeyi anlamak için Bazen hani roman okur gibi gitmiyor matematik çalışmak. Bir sayfayı bir gün düşünebilirsiniz. Üzerine çok denemeler yapmanız gerekebilir. Bununla ilgili Agnes'in bir yazısı var. Matematik Dünyası dergilerinden birinde hani bu tür bir öğütler yazısı yazmıştı. Belki onu sonra paylaşabiliriz Twitter'dan. Bayağı ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Onun dışında soru sormayı öğrenmek önemli. Neyi bilmediğini anlamak önemli. Bir de hani bizim beklentimiz bazen matematik öğrenirken ben şurayı daha çok seviyorum, burayı daha az seviyorum gibi şeyler olabiliyor. Ne kadar kendilerini çok yönlü yetiştirirlerse o kadar iyi. Hatta yani benim kendi düşüncem matematik okumak isteyenlerin fizik de öğrenmesi lazım. Başka şeylerde de ilgilenmesi lazım. Çünkü yaratıcı fikirler çoğunlukla başka alanlardan ilhamlarla geliyor. Yani çok bağlantılar oluyor. Bilmiyorum sen ne diyeceksin.
Yani sen çok güzel açıkladın da ben birazcık daha temel bir şey söyleyeceğim. Hani ben birinci sınıf öğrencilerine özellikle bunu açıklamaya çalışırım. Şimdi eğer bu üniversite sınavına hazırlanır gibi matematik yapmaya çalışırsanız diyorum 4 sene boyunca geçmez bu hayat gerçekten. Yani bu 4 sene böyle formül ezberleyerek hani bu dizi örneğinde verdiğim gibi işte ha dizinin şurasında şu oldu diye ezberleyerek yapmaya çalışırsanız yani işkence olarak geçer. Hem sizin için hem bizim için diye bunu söylüyorum. O yüzden en temel olarak bir şeyi çözmek değil, anlamak üzerine odaklanmak gerekiyor. Yani buradan başlamak gerekiyor. Sonra üzerine söylediklerin üzerine eklemek gerekiyor. Yani anlamadan olmuyor. Yani bazen sorarlar şey diye, şu soruyu çözmenin en kolay yolu ne? Kalkülüs gibi bir şeydir. Bu soruyu çözmenin en kolay yolu ne? Ne sorduğunu anlamak en kolay yolu. Yani aslında buradan şeye de geliyor. Özellikle bu söylediği şiire dökmüşler ya İtalyanlar Rönesans zamanında ikinci dereceden denklemleri. Şimdi o şiiri ezberlemek kolay. Ama eğer anlarsan onun nasıl çözüldüğünü o bambaşka bir adım. Yani ondan sonra bir de zevk almaya başlıyorsun.
Evet, çok keyifli, bir,
çok keyifli bir hale geliyor. Ama siz sabır dediniz. Gerçekten o sabrı göstermek gerekiyor. Ondan sonra zevk almaya başlıyorsunuz. Yani bayağı bir yatırım yapıyorsunuz. Ondan sonra sudoku'dan zevk almaya başlıyorsunuz. İşte sudoku'da pek ama yatırma gerek yok.
Yine bir şey söyleyeceğim.
Tabii.
Yani bu baştan eğitim, hani biraz önce konuştuğumuz gibi hep matematiği içselleştirerek ilerliyor olsa hiçbir sorunla karşılaşmayacağız. Yani bir yerde bozuluyor. Matematik ötede bir yerde işte benim belli şeyleri, metotları öğrenmem gerekiyor. Aslında doğal gelmiyor. Hani konuşmak gibi, kitap okumak gibi bize keyif veren faaliyetlerden birisi haline gelmiyor çocuklar için. Belki burada şey de söyleyeyim. Hani bu matematik köyünde bir lise projesi var. Yani Alines'in matematik eğitimindeki en büyük ödüllerden birini aldı geçen sene biliyorsunuz. Çok büyük bir tecrübesi var köyün. Türkiye'nin her yerinden, her türlü liseden on binlerce öğrenci geliyor köye her yıl. Ve hepsinin hani birazcık böyle farklı şeyler denendiğinde neleri yapabildiğine dair büyük bir tecrübesi var. Alines'in de bir lise kurmak istiyor. Bu lise hani farklı tabii ki bir lise olacak. Sadece matematikle ilgili eğitim vermeyecek ama özellikle matematik eğitiminde hani tüm dünyayı örnek olabilecek bir model kurabilecek bir potansiyele sahip. Heyecanla bekliyoruz. En son İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bir imar planı değişikliği yapılması gerekiyor. Geçtikten sonra sanırım hızlanacak ve hani orada üretilen işte matematik eğitimine yeni yaklaşımlar oradan bütün Türkiye'ye belki sonra dünyaya yayılacak. Yani bir noktada ben daha umutluyum. Yani
belki bu üretilecek müfredatta hali hazırda var olan Türkiye'deki müfredat için belki başka bir alternatif yaratır bir gün ve diğer öğrenciler en azından artık buradan sonrakiler biraz daha hikayeyi anlarlar. Çünkü benim anladığım kadarıyla sizin anlattıklarınızdan en önemli şey günün sonunda o formül dünyasından çıkıp o hikayeyi de anlamak.
Evet.
O yabancı dilden kurtulup sanırım değil mi?
Evet, aynen öyle.
Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık. Meraklısına Bilim'de bugün biraz havadan sudan matematik konuşup matematiğin ne olduğunu, nereden çıktığını ve bir matematikçinin aslında ne yaptığını anlamaya çalıştık. Benim için biraz aydınlatıcı oldu. Umarım izleyenler için de öyle olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.
Bu ülkede gazetecilik yapmak istiyorsak, her şeye rağmen gazetecilik yapmak istiyorsak nasıl yapabiliriz? Bunun yolu otosansür değildir.
Çoğulcu olmak, özgür olmak ve bağımsız olmak zorundasınız. Bunu yapmazsanız size, yüzünüze yine bakarak gazeteci derler ama arkanızdan aslında gazeteci olmadığınızı, parti elemanı olduğunuzu ya da başka bir şey olduğunuzu söyler.